Herkese merhabalar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. En son Neşe Podcast'inden sonra pek neşeli olduğumuzu fark ettim. Şimdi bu kadar neşe fazla gelir ya dedim, biraz irade üzerine konuşalım. Geçenlerde bir tane eski bir kitabımı açtım. Kitabın ismi Yaşam İçin Felsefe. Altına çizdiğim bir notaya denk geldim ve çok ilham verdi bana. O nedenle tekrardan irade üzerine çalışmak istedim. Şöyle yazıyor. İnsanoğlunun en büyük hatalarından biri, bir şeyin nasıl yapılacağını bildiği halde iş onu yapmaya gelince sanki bilmiyormuş gibi davranmasıdır. Bu nedenle asıl mesele daha fazlasını bilmek değil, bildiğini yaşamaktır. Buna yer yer değiniyoruz hepimiz hayatımızda ve bunu fark ediyoruz gerçekten. Bir şey yerden çekiniyor, korkuyor, bilmiyorum ya, bunu da öğreneyim, onu da öğreneyim, şu diplomam olsun, bunu daha iyi yapayım. Bir sürü bahaneler gerçekten oluşturuyoruz kafamızda. Genellikle de bunun bazı nedenleri tabii ki de el alem ne der de oluyor. Bu nedenle kitabı ben önemli buluyorum. Şu an anlatacağım kitabı irade eğitimi, irade terbiyesi olarak da yine çevriliyor. Kitapta şu alıntıyla başlayacağım sadece. Ki bana göre irade ile ilgili en güzel konulardan bir tanesi zaten el alem ne der baskısıyla ilgili hareket edememek. Diyor ki el alem ne der diye boyun eğmek en hoş, en kibar insanları bile hiçbir özgünlüğü olmayan ipleri başkasının elinde olan son derece mekanik kokolara dönüştürür. En korkunç anlarda bile son derece sıradan duygular hissederler. Bu gerçekten öyle ve pratik hayatta olan eylemlerimizin çoğusuna aslında baktığımızda gerçekten eylemsizlikle sonuçlandığını fark edebiliriz değil mi? Ben bunu çok seziyorum. Bence bu kitabın da doğrudan pratik yaşantımızla etkisi var. O nedenle ben bu kitabı seçtim. Ve hayattaki problemimizi ortaya kaldırmaz tabii ki de. Birebir bir reçete sunmaz. Mutlu bir hayatın formülü hiç vermez. O nedenle bu beklentilere hiç girmeyelim. Şimdi hayal kırıklığı olmasın. En önemlisi ise mutlu bir yaşamın başkalarının elinde olan bir şeyin olmadığını ya da başkaları bizim hayatımızı değiştiremeyeceğini söyler. Ve kişi sadece kendi istikrarlı çabalarının sayesinde buna hayatını mutlu edebilir ya da edemez gibi bir şeye varıyor sonucunda. Ben öyle bir çıkarımda bulundum tabii. Özellikle günümüzde bu kadar ekran önünde zaman geçirdiğimiz için kısa vadeli hazlara çok kolay yöneliyoruz değil mi? Her şey çok kolay oldu. Yani marketten bir şey almaktan tut, arkadaşınla sosyalleşmek bile online oldu artık yani. Çoğu şeyi biz online yaptığımız için ekranlar önünde ve bunlar bize kolay geliyor. Ama bunların sonucundan tabii ki de çok sorumlu olamıyoruz ve sorumlu olduğumuzu düşünmüyoruz. Sonradan yaşanan yoksunluk, hayal kırıklığı ise inanılmaz acı oluyor tabii ki de. Yaşanılan bunalımın çözümü irade terbiyesinden geçer. Çünkü dijital çağın çılgınca tüketime odaklı olduğunu fark ediyoruz. Sürekli mutluluğumuzu engelleyecek bilgi bombardımanına giriyoruz. Bu ekranlar manevi hayatımızı, duygularımızı, kararlarımızı çok etkilediği için kendimize ve irademize hakim olmamız bir o kadar da zor oluyor. Bu çok popüler bir şey. Her gün, her zaman, her yerde bunu duyabileceğimiz şeyler belki de. Ama hatırlatmakta bence fayda var. Çünkü gerçekten bu konuya ben sadece ekran olarak da bakmıyorum. Dinlediğimiz müziklerden tut podcastlere kadar. Sürekli tüketim halinde. Tüket, tüket, tüket. Yani onu dinle. Şu an bunu dinlediğinde bile tüketiyorsun yani. Maalesef bu acı bir gerçek. Yani şöyle ezan oku. Neyse devam edeceğim. Gerçekten moralim bozuluyor ya. Sürekli nasıl? Yani bunu ben yarıda da bırakamıyorum arkadaşlar şimdi. Çünkü yarıda bırakırsam sonra git onu editle, onu yapıştır, bunu buradan ayır vesaire, seslerin kontrolleri, bir sürü iş yani. Neyse devam ediyorum. Neyde kaldık ya? Şunu demeye çalışıyordum. İşte sürekli motivasyon arayışında oluyoruz medya hayatımızda olduğu için. İçsel motivasyonu öyle bir şeyden zaten bahsedemeyiz. Sürekli dışarıdan bir motivasyon arıyoruz. Oysa içsel tabii ki de bir motivasyon olması önemli. Yapmak istediğimiz şeyler bizim yüce duygularımızı harekete geçirmesi lazım. Bunu yapmazsak asla harekete geçemeyiz. Dışsal bir motivasyon derken ne kastediyorumu anlatacağım geniş geniş ve dışsal motivasyon değil de içsel bir motivasyonun olması neden önemli buna da değineceğim. Zaten burada irademizin temeli gerçekten okullarda atılsaydı, inşa edilseydi çok daha iyi bir toplum halinde olurduk. Olmadığı için genelde biz bunu içsel olarak deneyimleyemediğimiz için maalesef zaten içsel olmadığı için dışsal motivasyonlara maruz kalıyoruz. Bu arada bu kitabı okurken kesinlikle çelik gibi bir iradeye sahip oluyorsunuz. Çünkü odaklanıp sürdürebilmek için gerçekten çelik gibi bir irade gerekiyor. Uzun, kopuk, devrik cümleler, anlatım bozukları, yani bozuklukları, benim de anlatım bozukluklarım, hiçbir anlama gelmeyen uzun paragraflar vesaire, aşırı çok kötü bir çevirisi var. Ben şu an hava atıp da İngilizce çeviriden okuyun demeyeceğim ama yani haberiniz olsun okumak isterseniz. böyle bir iradeye sahip olmanız gerekiyor. Yoksa yarıda bırakabilirsiniz muhtemelen. Ben bırakmadım gerçi, bitirmiştim. Neyse, şimdi geçelim asıl konuya. Peki bu iradesizliğimiz, istençsizliğimizle nasıl savaşabiliriz? Nasıl iradeli bir hale gelebiliriz? Şimdi buradaki kilit noktalardan bir tanesi çaba. İstikrarlı bir çaba. Birçok insan aklını en az şekilde kullanarak hayattan gelip geçer. O kadar doğru ki neden daha fazlasını kullanmayalım? Yani bu akıl zaten bize verilmiş, bu irade zaten bize verilmiş. Nedir ki bu düzeni ve uzun süreli çaba gösterebilmenin önündeki bu devamlı güç? Bazen canımız yataktan kalkmak istemez ya da daha temel işlerle uğraşırız ve saatlerimizi öldürürüz. Canım şu an yatakta zaman geçirmek ve Instagram'a bakmak istiyor. Haliyle böyle başlayınca gün de böyle devam ediyor, değil mi? Ve 1-2 saatin verdiği uyuşukluk hali bizim enerjimizi düşürüyor ve yataktan daha günün başında yorgun çıkıyoruz. Sabah oluşturduğumuz bu ruh hali isteksizlik bütün günümüze yansır. Böylelikle gereksiz sohbetler, ortalığı toplamalar, işte yemek yemeleriyle günün bir bakıyorsun hop geldi saat kaç oldu. Gününü bitirmişsin ve mutsuz halimiz ile yatağa gireriz. Bütün huzursuzluk ile bugün hiçbir şey yapmadığını anlarsın ve neyse ya biraz daha telefona bakayım. Şuradan Instagram, şuradan WhatsApp, şuradan bilmem ne derken öyle enerjini tüketerekten uyuyorsun. Pazartesi itibaren başlayacağım ya. Tamam pazartesi olsun artık. Yok yok, gelecek ay, ayın biri, Mart'ın biri. Mart'ın biri kesin başlayacağım ben diyorsun. Çokça pazartesi, çokça aylar geçiyor. Bazıları disiplinli bir istikrarla devam etse de. Ama bazen de istikrarımız çok yerle bir olabiliyor, değil mi? Yani bunu çok zorlanıyoruz, bu istikrarı yakalayabilmek, çabayı yakalayabilmek konusunda. Peki bu düzeni, düzenli olma halini, bir o kadar istekli ve uzun süreçte çaba gösterme gücünü nasıl edinebilirim diye düşünürsün kendince. Önümüzde o kadar engel var ki, kitap bunları bu şekilde özetler genelde ve bunlar iletişimin kolaylaşması, seyahatin sıklığı, sürekli yeme gezme alışkanlığı, coşkulu ama bir o kadar düşüncelerimizi dağıtmaya sebep olan şeyler. Bu şekilde diyor bunu. Tabii biz onu o zamanlarda bunu söylemiş. Şu anki coşkumuz farklı, medya yani. Şu anki coşkumuz bolca haberler, YouTube'dan çıkamamak ya da sürekli kendini bilgi bombardımanına maruz bırakmak. Boş bir hayat yaşadığını düşünüyorsun ve bu coşku mu değil mi zaten bunu çok düşünmezsin ama hani bir şekilde o dopamin salgılanıyor ya beyninde. Bizi zihinsel olarak yormaz bu zaten. Dolayısıyla gerçek yorgunluğunu deneyimleyemiyorsun. Gerçek bir yorgunluk mu, bunu deneyimleyemiyorsun? Bu seçimi gönüllü olarak yapmak çok zor. Elbette sabah uyanıyorsun ve bugün ben gönüllü olarak belki sonunda somut hiçbir şey olmadan kendimi yoracağım diyeceksin. Yani bu tabii ki de çok zor. Gönüllü olarak ben bugün şu rutinime sadık kalacağım ve bunları yapacağım deyip irademi ortaya koyacağım demek çok zor bir şey olması gerekiyor. Ancak burada niyet tabii ki de çok önemli. Senin hayattaki bu niyetin ne? Çaban ne? Çok önemli bir şey. Yani yorulmayı kabul etmek içten gelmesi gereken bir şey oluyor. Eğer yorulmak senin için zaten çok kötü bir şey ise bir şeyde yorgunluk hissetmek. Tabii ki de her şey çok yorucu olacak, zor olacak diye bir şey yok. Kolaylık da olması gerekiyor ve kolaylığın olması çok güzel bir şey. Şu an çoğu şeyi kolaylaştırabiliyoruz hayatımızda, değil mi? Yani mesela makineler sayesinde zannediyorduk ki mesela zamanında makineler hayatımıza gelecek ve hayatımızda çoğu şey kolaylaşacak. Dolayısıyla biz de çok akıllı böyle entelektüel insanlar olacağız. Oysa hiç de öyle bir şey olmadığını fark ediyoruz. Yani makineler hayatımıza girdi ve biz çok daha tembel, çok daha yorgun, bitkin. Ama bu yorgunluk, bitkinlik asla bir şeyler eylem halinde değil. Eylemsiz halde, yorgun, bitkin halde olmaya devam eden bir ruh haline bürünüyorsun. Dolayısıyla konu makineyle ilgili de değilmiş aslında. Bak konu makineyle de ilgili değil, kapitalizmle ilgili de değil. Yani neden böyle bir ruh halinde olduğunu anladığında yani... Burada tamamen konu iradene bağlı bir şey oluyor. Gerçekten öyle. Çünkü spor yaparak, meditasyon yaparak, kitap okuyarak yorulmamak mümkün değil yani. Bu yorulmayı kabul etmek gerekiyor. Şimdi ben yalan söyleyemem yani. Ben rutin oluşturuyorum. Ah şöyle kelebekler kelebekler açıyor mu? Kelebekler açmıyor. Kelebekler uçuyor, işte güneş açıyor. Çok böyle enerjili bir şekilde uyanıyorum. İşte kahvemi içiyorum, tatlı tatlı gidiyorum, meditasyonumu yapıyorum. Hayır böyle bir şey değil. İşkence hala öyle. Mesela dün uyandım. Yani gözümün bir tanesini açtım. Şeye dikkat etmeye çalışıyorum zaten, telefona bakmamaya uyandığımda. Gözümün bir tanesini açtım. Ya şimdi hiçbir işim yokken nedir yani? Hani niye bu 7'de sabah uyanıyorum? Gideceğim de meditasyonumu yapacağım da işte yogamı yapacağım da osu busu günlük yaz osunu kitabını oku bilmem ne derken. Ne yani hani? Ama hayır öyle bir şey değil. Bu İlk başta söylediğim şey, içsel olarak beni buna yönlendiren şey ne? Ben gerçekten hizmet etmeyi seven bir insanım. Çalışmayı seven bir insanım. Ama bu çalışmak, gerçekte olan çalışmakla aynı şey değil. Yani birisine çalışayım ve tüketimin bir parçası olayım gibi bir şey değil. Dönüştürebilmek, hayata katkısı olabilmek anlamında. Kendim de aynı şekilde. Kendimi daha iyi hissediyorum yani bir şeyleri kendimde dönüştürebildiğimde. Dolayısıyla bunları düşündüğümde hemen yataktan çıkıyorum yani. Ama yine de kolay olmuyor. Bak ben yine de o meditasyona oturduğumda yatağımı görebiliyorum ve diyorum ki ya 15 dakika hadi şöyle bir 20 dakika uyusam ne güzel olur falan diyorum. Hayır diyorum ya. Hayır diyorum yani hani ben bu kadar kendimi buna ikna etmiş bir insan olarak bunu yapmayacağım diyorum. Yani bu öyle bir şey değil bence. Bilmiyorum belki de öyle insanlar vardır. Hani hiçbir şekilde tembelliği olmasın. Tembellik gelip giden insanın içinde böyle hani uyumak ister, hiçbir şey yapmamak ister, dinlenmek ister olabilir. Ancak gerçekten eylemde olabilme hali insanı çok iyi hissettiren bir şey. Zaten bunu siz de hissediyorsunuz yani rutinlerini yaptığında. O nedenle bu istikrar çaba içerisinde bir de ekleyeceğim şey benim aynı zamanda Jules Payot'un da tabii ki de rutinlerin olması bir insanın yani. Senin eğer rutinlerin yoksa ne meditasyon yapacaksın, ne yoga yapacaksın, ne kitap okuyacaksın, hiçbir şey yapmayacağım. Öyle ben sadece işe gideyim geleyim 10 saat çalışayım ve böyle bir istikrar ve iradeli bir insan olayım. Yani bilmiyorum çok zor bir şey. Burada çünkü önemli olan gerçekten çalışan insanlar ve öğrenci olanlar olsun ya da bunları baz alarak söylüyorum ben. Geride kalan zamanını hangi yorgunluk için seçebiliyorsun? Yani iş dışında, okul dışında geride kalan hadi 3 saat diyelim hadi 2 saat diyelim. Bunu nasıl dinlenmeyi nasıl algılayabiliyorsun mesela? Bu alternatifler çok önemli mesela. Eğer telefonu elinize alıp 2 saat zaman geçirerek ya da YouTube izleyerek mi yoksa 2 saati kendimizi Netflix önünde bilindik bilinmedik hiç anlamadığımız diziler önünde geçirerek ve her gün bunu yaparak bu şekilde irademizin gelişeceğini düşünüyorsak bence yanılmış olabiliriz. Dolayısıyla yani tabii ki de burada her gün istikrardan söz etmenin ilk öncelikli anahtarı rutinleri oluşturabilmek. Bu bir yürüyüş de olabilir ya. Çok basit bir şey. Yani hani işten geliyorsun, dinleniyorsun, yemeğini yiyorsun vesaire. Sadece bir yürüyüşe çıkmak bile olabilir. Ama bunu istikrarlı halde yapabilmek. Çok yoruldum. Ya bugün bir şey yapasım yok. Bu farklı bir şey mesela. Bunu tabii ki de herkes yapabiliyor yani. Hani ben de yapıyorum. Öyle günlerim oluyor ki mesela çok yoruluyorum vesaire ve uyumak istiyorum sadece. Sadece yatakta zaman geçireyim öyle yani. Hiçbir şey. Telefonu elime alayım. Yatakta zaman geçireyim. Bunlar okey şeyler zaten. Ya da hani çalışmak istemediğin gün, boş boş Netflix'te veya da YouTube'da gezineceğin günler. Çok normal şeyler ama bunu yaşam biçimi haline getirmemiz normal değil. Yani uyku saatinize daha 5 saat varken o çalışma saatinden sonraki saatleri kastediyorum. Kişiye mesela böyle soruyorsun diyorsun ki diyor ki tükenmişim, çok yorgunum, işte enerjim kalmıyor, spora zaman yok, ona buna zaman yok. Nasıl yani kalmıyor? Mesela iş sonrası ne kadar? 5 saatin var. O nasıl kullanıyorsun? İşte 1 saat zaten anca eve gidiyorsun. Mutfağa giriyorsun. Bir yemek yaptım derken 2 saatin geçiyor. İşte o yemeği yedim derken, bulaşıkları yıka derken bir de böyle Netflix'e bir şey açıyorsun vesaire. Bir bakıyorsun 5 saatin doldu. Yani kusura bakma ama bu tamamen zaman yönetiminde iyi olmamak anlamına gelebilir mi acaba? Çünkü 5 saat kocaman bir zaman dilimi. Yani hiç de azımsanacak bir zaman dilimi değil. Ve eğer her gün 5 saat yemek yapıp yemek yemeye ve transportta zaman geçirmeye gidiyorsa burada bir sorun olmuş olabilir belki bilmiyorum. Şimdi böyle konuşmak çok kolay olabilir de dışarıdan. Ama bunu yapmasam bile mesela diyelim ki dışarıdan yemek söylediği günler oluyor o kişinin. Hiç üşendi yani tamamen. Dışarıdan yemek söylüyor. İşte Netflix'i izlemiyor zaten. O kişinin beyni artık bu eylemsizliğe alışmış. O kanepeye alışmış. Yani artık buna alışmış. Eline telefonu alacak bir yer. Yani hiç sosyal medyası olmasa bile eline telefonu alıp bir arkadaşını arayıp dedikodu yapmaya başlayacak. Saatlerce. Yani beyin buna alışmış. Beyin hiçbir şekilde biraz eylem yapayım, kendime bir çaba sarf edeyim. Yok böyle bir şey. Zaten iradesizliğin ya da iradenin en büyük düşmanı dedikodu değil mi yani? Dedikodu, magazin, ekranlar. Bunların hepsi yani. Yani uzun sözün kısası bunlar da sıkılacağımız şeyler muhtemelen. Doğaya çıkmak, yürüyüş yapmak, işte meditasyon yapmak, kitap okumak vesaire. Hepsi sıkıcı şeyler herhalde. O nedenle irademizi bunlarda koymakta zorlanıyoruz. Gaye önemli bir şey. Gayret göstermek. Gayet içerisinde olabilmek. Amaçlar koymak ve amaçsızlık. Tabii ki de burada muhtemelen o kişi işten geldiğinde ya zaten yarın yine gideceğim, yine işte saatlerce çalışacağım bilmem ne deyip amacını hatırlamadığı için de belki bu konu zorlanmış olabilir. Amaçsızlık tabii ki de iradeyi zayıf düşüren bir şey. Başlıca neden hatta. Yataktan kalktığında bir görevin olması ve günlük görevlerin sayesinde bir amaca ulaşma isteği iradeyi güçlendirebilir. Bu nedenle de bu isteksizliği kırabilmek için tek yöndem somut bir amaç belirlemek. Gerçekten somut bir amacın olmasını ve bunu belirlemen. Bazen kişi aşırı çok çalışmış da olabilir ama amaçsız ilerleyince dağınık bir tür çalışma oluyor bu. Bunu da Piot çok güzel bir şekilde özetlemişti kitabında.
Neredeydi?
Şöyle diyordu. Rüzgarlı bir odada yanan muma benzemişti. Benzet.
Bu kadar mı cümle?
Güzel bir şeymiş herhalde ya. Bir dakika, ben bunu niye not almışım? Rüzgarlı bir odada yanan muma benzer. Evet tamam işte, güzel bir şey yani. Boşuna not almamışım. Sen sürekli bahaneler üreterek, yok çok yorgunum, beynim böyle yorgun, öyle yorgun. Bunu da işte biraz şöyle iyi olayım. Bir sene geçsin, iki sene geçsin bilmem ne derken bu bahanelerin arkasına sığınır. İş işten de geçiyor maalesef. Burada karar verme yorgunluğu denilen bir şey de var. Şimdi çabadan bahsettik. Hayatta gayretten, çabadan, istikrar çabadan bahsediyoruz ya. İradesizlik için tabii ki de en zor şeylerden bir tanesi karar verme yorgunluğu kişide oluşması. Bu nedenle rutinler önemli şeyler. Yani sen sabah ve akşam rutinini oluşturmadığın sürece gerçekten karar verme yorgunluğu giderek %100 şekilde iradeni tüketmeye başlar. Bu böyle bir şey yani. Bu net bir şey yani. Sabah akşamdan sabah yapılacakların yani en azından iki tane şey ya. Sabah yarın sabah şunu iki tane şey şunu yapacağım sadece. Bunu verdiğinde mesela o yataktan çıkma istiyorsun ya, hani bir yarım saat önceden çıkayım şunları yapayım derken. Of ya niye çıkayım ki yarım saat? Bir yarım saat daha uyuyayım. Ama hayır yani akşamdan sen zaten deftere yazmışsın ki ben 15 dakika meditasyonumu yaparım örneğin. 10 dakikada bilmem ne diyelim. Bir günlük yazarım ya da bir pencereyi açarım, odayı havalandırırım vesaire. Bu amacını hatırladığında artık karar verme yorgunluğu diye bir şey olmuyor beyninde. Direkt uyanıyorsun ve onlara doğru yöneliyorsun. İşten geldiğinde de yine akşamki alışkanlıkların diyelim ya da kararların hazır. Çünkü yazmışsın onu zaten. Rutinin var. Rutin buna değiniyor zaten. Rutinle ilgili farklı bir konu çalışırım. Ben rutinler konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Ve alışkanlıklara bağlayarak bunu tabii bir konuda çalışacağım. Dolayısıyla karar verme yorgunluğu değinilen bir şey zaten var. Psikolojide de var bu. Ve buna girmemek için bunları yazmak lazım. Yazmak en net şey. Yani gerçekten o tüketmiyorsun kendini. Tükenmiyorsun yani hiçbir şekilde. Ve siyasetçiler de böyle zaten. Yani dikkat edersiniz epey fazla karar veriyor. Ve bu nedenle zaten birçok hata yapıyorlar. Çünkü aynı zamanda otokontrol de yapıyorlar yani. Karar verme yorgunluğu denilen bir şey gerçekten var yani. Bunu biz telefon, sosyal medya sayesinde de çok bizim karar verme yeteneğimizi çok düşüren bir şey oluyor bu. Aşırı tüketen bir şey oluyor. Gerçekten aramalar olsun, bildirimler olsun inanılmaz düşürüyor yani. Hatta böyle bir araştırma vardı gerçekten %10 düşürdüğüne dair iradeyi, bu karar verme gücünü aynı zamanda. %10 düşürmesi ne demek ya? Çok büyük bir oran ben gerçekten. Bu bende de oluyor gerçekten, bu bildirimler vesaire telefonumda her şey sessizde zaten benim. Full sessiz. Sadece 2-3 tane şey sessiz sessizdir. Onun dışında her şey sessizde. Yani bu beni çok etkiliyor. Bence herkesi etkiliyordur. Şimdi bu konuda bir tane deneysel bir yapıştırılma. Aynen yapıştırmışlar bir tane deneyim. Deneysel bir bilim. Deneysel değil. Bilimsel. Bilimsel. Tamam, o kadar bilimle alakam yok ki. Yani gerçekten konuşamıyorum bile. Bilimsel neyse, bir araştırma yapılmıştı bununla ilgili. İradenin insan hayatındaki önemiyle ilgili. Ve çok alakasız bir deney olmuştu da benim ilgimi çekmiş o nedenle. Bu çalışmada araştırmacılar huzurevi sakinleri üzerinden insanların hayatları üzerinde hakimiyet hissetmesinin ne denli önemli olduğunu göstermiş. Ve huzurevinin iki farklı katında yaşayan yaşlılar için iki farklı muameleye maruz bırakmışlar. İlk grupa huzurevi yönetiminin her şeyi onlar için düşüneceği ve yapacağı, kendilerini hiçbir şeye karışmamaları ve hiçbir konuda kendilerini yormamaları gerektiği söylenmiş. Bunlar ilk grup, yani böyle rahat bayağı olacaklar, hiçbir şey yapmayacaklar. Bütün sorumluluğun hepsi bakıcılarında olduğu ve bakıcılarında her daim yardıma hazır olduğunu vurgulanmışlar. Keyif yani bunlar. İkinci grupa ise verilen mesaj da şuymuş. Bu sizin hayatınız ve onu huzur evinde nasıl geçirmek istiyorsanız o şekilde geçirmelisiniz mesajıymış. Örneğin bu gruptaki yaşlılar odalarının dekorasyonunu değiştirmişler. Zamanlarını nasıl değerlendirmek istediklerine kendileri karar vererek, ayrıca kendi seçtikleri saksı bitkilere kendileri bakacaklarmış. Bir sürü böyle şeyler yapmışlar hayattan, değişiklikler yapmışlar. Diğer grupsa her şeyini yönetene karar verecekmiş zaten. O nedenle hiçbir şey yapmıyorlarmış. Bitkilerini bile yönetimi onların elinde zaten. O nasılsa yani yan gelip yan yatmışlar zaten. Bayağı bir tembellikleri tutmuş. Ve bu birinci grup zaten dediğim gibi hiçbir şekilde bayağı bir eylemsizlik haline girmişler. Zaten huzur evindeler. Muhtemelen şey psikolojisine de girmişlerdir. Ay, ben yaşlıyım zaten vesaire. Ama bu ikinci grup bayağı böyle bir yaşam enerjisi gelmiş onların hayatına. 3 hafta gibi ve kısa bir sürenin ardından bu iki grup karşılaştığında hayatları üzerinde görece irade sahibi olan yaşlılara çok daha mutlu, zinde ve aktif oldukları görülmüş. 1,5 yıl geçtikten sonra ise bu araştırmaya tekrardan bakmışlar. Bu gruba yaşlarının daha sağlıklı oldukları ve ölüm oranlarının çok daha düşük olduklarını, çok daha mutlu olduklarını fark etmişler. Bu kıssanın ise gerçekten beni çok ilginç bir şekilde etkilemişti. Biz bazen gerçekten hayatımızdaki çoğu kararları, çoğu şeyleri başkalarının eline veriyoruz. Sonra diyoruz ki ben neden bu kadar mutsuzum? Ben neden bu kadar keyifsizim, enerjisizim? Çünkü o eylemlilik hali zaten hayatın anlamı da bir taraftan bu değil mi acaba? Ya tabii ki de aylaklık olacak. Bazen tembellik de yapacaksın, bazen dinlenmeyi de bileceksin. Çoğu zaman bileceksin ama bu dengeyi de oluşturmak gerekiyor burada. Gerçekten bu araştırmanın benzeri daha sonra hapishanelerde yapılmış. Çok bayağı bir ünlü bir araştırmış. Ben bilmiyordum hiç. Ve mahkumlarda, evsiz bırakılanlarda veya işte her defasında varılan sonuç bunların hepsinin hayatlarının en azından belli yönlerinin üzerinde kontrol sahibi olan bireylerin psikolojik ve fizyolojik açıdan daha sağlıklı olduklarıdır. Yani iradenin böyle bir gücü vardır ya. Hani şimdi felsefe açıdan bakalım bir de. Yani felsefe tarafından iradeye nasıl bakılmış? Acının verdiği disiplin olmadan eylem her yerde dağılır ve zayıflar. Emek vermeden hiçbir özgürlüğü kazanılamaz. Bu felsefenin gerçekten başlıca irade konusunda düşüncelerinden bir tanesi olmuş. Hinduizm'de olsun, Budizm'de olsun irade konusu gerçekten çok yüce bir konu. Zaten hani böyle günlük şeylerde yok rutinidir, osudur, busudurdan ziyade daha böyle ideale yakın bir şeyle karşılaştırılıyor. Ve bu kavram direkt karma reenkarnasyonuna sıkı bir şekilde ilişkilidir zaten. Bireyin geçmiş eylemlerinden doğan karmik koşula ve kaderle bağlantılı olarak düşünülür genelde. Ve o nedenle biraz bunlara bakınca diyorsun ki gerçekte çok da böyle değil işler. Oysa öyle bir şey değil tabii ki de. Şimdi o zamanın insanlarını sen otur da bugün medyayla nasıl savaşacaksın gibi bir şey anlatamazsın ama bence çok haklı bir yerden. Acı çeken var olsa durumlardan kurtulma arzusu mesela. Budizm'de en çok öne sürülerden bir tane şeylerden bu. Bilgelik arayışıyla bağlantılı halde aynı şekilde bir irade yolculuğunu yönetebilmek ya da hani irade yolculuğunda olabilmek. Budist öğreti arzuların neden olduğu acıyı azaltmak için iradenin kontrol edilmesini de vurguluyor aynı zamanda. Yani burada dediğim gibi irade Budizm'de de Hinduizm'de olsun acıyla ilişkilendiriliyor genelde. Disiplinle ilişkilendiriliyor ve eylem zaten her yerde olan bir şey, olması gereken bir şey. Emek vermeden de bu özgürlüğü kazanamayız gibi bir şeye varılıyor. Aristoteles de yine aynı şekilde iradeyi daha böyle etik ve ahlaki felsefe bakımından ele almıştır. Ona göre irade aklın rehberliğinde ahlaki seçimler yapma yeteneğidir. Yine Descartes de aynı şekilde iradeyi daha böyle özgürlük yeteneği olarak ele almıştır. Spinoza da aynı şekilde. Bunlar hepsi yani Spinoza olsun, Nietzsche olsun, Kant olsun onlara göre insanın iradesi kendi değerlerini yaratma ve yaşama yeteneğini ifade etmektir zaten. Ve sorumlulukları ve özgürlüğü aynı şekilde bunlara bağlı kalaraktan ele alınmıştır. İnsanın iradesi ahlaki yasaları takip etme yeteneğini ifade eder. Bunların hepsinin ışığında zaten felsefede böyle bir anlam çıktığını görürüz ve Stoacılarla aynı şekilde İradeyi geliştirmek için zaten Stoacılar bir tık daha gerçek yaşama yaklaşmışlar. Şimdi Budizm, Hinduizm, Aristoteles, Kant vesaire onlar biraz daha böyle daha ideal anlamında ele almışlar. Ama Stoacılar pratik yaşamda da çokça iradeyle geliştirmek için pratikler yapmışlardır. Zaten anlatmıştım ben bunu daha önce Stoacılarla ilgili. Stoacılardan sonra bence iradeyi en pratik şekilde ele alan Piot olmuştur. O eskiden deyimiyle sağlam kafa sağlam vücut olur diyor ve gerçekten fizik bedenimizin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Piot düşünce eylemlerimizin yanında bir de önemi bedende de buluyor zaten. Düşünce ve eylemin ön koşulu hatta temeli beslenme alışkanlıklarımızdır diyor. Kesinlikle zihinsel faaliyetlerimizi etki eder bu. Vücuda toksik şeyler veriyorsun zaten irade dönüşmez. Yani iyi uyku, iyi beslenme, dedikodudan bunlar hepsi toksik şeyler ya. Bundan uzak durmak lazım. Magazin mesela. Keşfet, Instagram keşfet, YouTube'daki short videolar bunlar hepsi toksik şeyler. Bunları bedeninden de zihninden de uzaklaştırman gerek. Zaten bunları uzaklaştırdığında da yavaş yavaş artık neyi istediğini ve rutinini nasıl oluşturabileceğinle ilgili de düşünceler yavaş yavaş artık seni oluşturmaya başlıyor. Gün içerisinde mutlaka temiz bir hava almak. İkinci olarak mutlaka temiz bir Mesela bu hava teneffüsünü etmek, ben bunu meditasyona bağlıyorum direkt zaten. Meditasyon yapmak ben demiş burada. Teneffüs etmek, havayı teneffüs etmek zaten meditasyondur kesinlikle. Bu aynı zamanda kanda bulunan oksijen miktarına bağlı olarak yorgunluk hissi de artırıyor çünkü insanda ve çalışma isteğimi de azaltan bir şey, isteğimizi azaltan bir şey oluyor. Gerçekten ben bunu deneyimledim bu arada, biliyor musunuz? Yani bununla ilgili değil de birkaç şey daha okumuştum meditasyonla ilgili, bu konuyla ilgili. Çalışmadan önce bir 15 dakika meditasyon yapıp oturup çalıştığında çok daha odaklı ve gerçekten çok daha irademin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu bilimsel olarak kandaki bulunan oksijen miktarına bağlamak yorgunluk hissi de artırıyormuş meğersem mesela bu böyle hali. Bir diğer taraftan da kamburlukla ilgili de yorumlar yapmış Payot. Diyor ki kambur bir şekilde çalışmakta nefes almayı zorlaştırıyor ve uzun vadeli çalışmayı zorlar hale geliyor. Bunu yazarken bu arada ben de kambur halde oturuyorum. Yani genellikle sık sık kendimi düzeltmeye gayret ediyorum tabii ki de. Kamburluk, ya maalesef bilgisayar ve telefonla bağlı bir işte çalışıyorsanız, evet maalesef kötü bir alışkanlık dediğimiz. Sık sık nefes egzersizleri yapıyorum bunu düzeltmek için. Ama evet, dinlenmek tabii ki de, ya bunlar hepsi değil mi? Bunların hepsi bir çatı altında olması gerekiyor aslında. Şimdi dur ben kambur olmayacağım, dur doğru nefes alacağım, dur şunu da yapacağım, bunu da yapacağım derken de yorulabilirsin. Ama yavaş yavaş, yani kimse sana bir gün içerisinde uyan, hemen kambur olmayı yok et, doğru nefes al, işte dedikodudan uzaklaş, short videolara bakma, keşfete girme gibi bir şey değil yani. Bunların hepsi böyle küçük küçük küçük adımlarla değişebilecek şeyler oluyor herhalde. Herhalde değil, öyle yani. Ben kendimi öyle deneyimliyorum yani. Ben mesela örneğin bu aralar kambur oturma üzerine çok çalışıyorum. Kendime bolca bunu hatırlatıyorum ve öğrencilerime de derse girmeden önce onlara da çokça bunu çokça değil de hani böyle işaret etmeye çalışıyorum. Doğru otur, düz otur vesaire gibisinden. Bu beni de sonuçta etkileyen bir şey oluyor. Onların doğru oturduğunu gördüğümde ben de doğru oturmaya başlıyorum. Kambur oturmuyorum. Dolayısıyla böyle bir circle şeklinde ilerleyen bir şey oluyor benim hayatımda. Yani küçük küçük almaya çalışıyorum ben alışkanlıkları o nedenle hayatıma. Ve dinlenmek. Tabii ki de temel ihtiyaç. Doğru uykuyla ilgili de çok şey yazmış. Paragraf paragraf yazmış uykuyla ilgili. Ya uyku ne kadar önemli bir şey ya. Aşırı önemli bir şey. Tabii ki de uyumak. Doğru bir şekilde uyumak bu. Ve spor. Spor zaten söyledim ben sanırım. Yok ha, beslenme anlattım ben. Spor. Nefesim gitti. Spor çok önemli. Böyle bir cümleye de başlamazsın ya. Neyse. Evet, sporla ilgili çok şey anlatmış zaten. Ne anlattı? Ya araştırmalar bir sürü zaten sporun irade üzerine nasıl olumlu etkilerin olduğunu anlatıyor. Dikkatimizi toparlamaya, disipline etmeye, kendimize hakim olmaya yarıyor. Çünkü fiziksel hareketsizlik yanında uyuşukluk da getiriyor. Böyle bir uyuşukluk zaten belin ağrır, boynun ağrır. İşte bir buna bağlı olarak hareketsiz geçer. Zihnin de aynı şekilde yani. Zihinsel yavaşlamayı da tam aksi bir halde. Gerçekten çok etkileyen bir şey oluyor bu. Dolayısıyla bu yüksek bir frekansla diyelim yani olabilmek için gerçekten bunların hepsinin aynı anda olması çok iyi olabilir. Yani beslenme alışkanlıkların ve harekette olabilmek, yani spor yapabilmek. Bunlar işte o yüksek bilince bağlayan, mesela bu sporu yapıyorsun. Şimdi mesela diyelim neden bu sporu yapıyorsun? Mesela sen bu sporu yapıyorsan sebebi şuysa eğer, şu adama ya da şu kadına beğendirmek istiyorum kendimi. Ya da Instagram'da şöyle bir fotoğraf atayım da işte şu kadar beğenim gelsin. Ya da işte ortama girdiğimde böyle beğenileyim. Değerlerini ve beğenilme duygusu üzerinden eğer böyle bir dürtülerdeysen eğer, işte sevgilin, erkek arkadaşın, kız arkadaşın vesaire, eşin. Bu spor yürümüyor zaten. Çok da yürüyen bir şey olmuyor. Bunları yüksek bilince bağlamak gerekiyor. Yüksek bilinçteki burada o duygulara bağlama nedenimiz de bunu gerçekten istikrarlı kılabilmek. Çünkü hayatında o kişiler, kadını, erkeği, osu busu ya da Instagram'ı, bunlar geçici şeyler. Her zaman geçebilirler. Ama gerçekten sağlıklı olma isteği, gerçek bir, mesela sen bunu gerçekten içten istiyorsan zaten bu çaban sürekli istikrarlı şekilde devam edecek bir şey olacak. Ya da mesela zengin olmak istiyorum. Ben zengin olmak istiyorum, bu konuda iradeliyim, bu kadar çalışacağım vesaire. Çünkü araba alacağım, Fatma da görsün benim arabamı. Ya da bununla ilgili fotoğraflar çekeceğim, Instagram'a atacağım. Ya da ortama gittiğimde ezik hissediyorum kendimi arabası girdiğimde. Arabayla girmek istiyorum o ortamlara gittiğimde. Taksi kullanmak istemem. Bunlar hepsi çok yüzeysel şeyler. Hiçbirisi seni yüksek bilince bağlayan bir herhangi bir şey olmayacak. Tabii ki de şimdi araba almak çok somut bir örnek, bayağı bir örnek ama bunu sadece şunu diyebilmek yani. Ben araba almak istiyorum çünkü hayatım kolaylaşacak. Daha dürüstçe bir yerden ya da işte kendimi güvende hissedeceğim gibi bir şeylere bağladığında bu seni o konuya, yani şöyle bir şey, iyi niyetin olmadığı yerde zaten hiçbir şekilde bu istikrardan, iradeden vesaire söz edemeyiz. İyi niyet burada çok önemli bir şey oluyor. Yani sen bu iki mesela sporda da zenginlikte de iyi niyet mesela birinci örnek yani ikisinde de iyi niyet yoktu yani. Hep böyle kıskançlık, haset vesaire. Yani elde etmek çok zor bir şey olur zaten. Zihni etmek lazım. Yani sen o nedenle şöyle bir şey yani demir gibi bir iradeye sahip de olabilirsin ama zihnini eğitmediğin sürece sürekli kıskançlık, haset halinde o da olsun, bu da olsun, onun olmasın benim olsun. Ben böyle olayım, ben öyle olayım. Bu deneyimlerden ders çıkarmak lazım tabii ki de. Yoksa sadece deneyimden deneyime geçen ve asla ders çıkarmayan, kendini geliştiremeyen insanlar oluruz. Ve bu duygusal zayıflıklar çok önemli bir nokta. Duygusal kesinlikle çok önemli ya. Bu bence çok zengin insanlar görürsün. Tabii ki de iradeleri vardır illaki ve o iradeyle bunu hırslı bir şekilde yapmışlardır. Ama kime ne ki bundan? Hangi bilinçle yapıyor? Hangi yüksek bilinçle bunu yapıyor? Hangi iyi niyetle bunu yapıyor? Belki gerçekten iyi niyetle yapıyor. Burada karışamayız. Ama bunu tamamen gösterişe yapıyorsa ve merhamet duygusu yoksa ve iyi niyete bağlı değilse burası biraz sorgulanması gerekiyor tabii ki de. Dolayısıyla irade tabii ki de bu da değil. Buna gelmeye çalışıyorum. Kitapta bunlardan çok bahsedilmedi ama yani ben hırslı olayım, sabah akşam işte burnout olayım, tükenmiş sendromuna gireyim, bu kadar çalışayım, 10 saat 15 saat çalışayım ve anımı yaşayamayayım. Bu değil ya aslında iradeli olmak. Yani bize aynı zamanda dinlerde de aynı şekilde çok çalışmak ve bu şekilde iradeli olmak öğretildi. Sağlıklı olan ise şu an çok şükür bu konuşulan şeyler oluyor artık. Sağlıklı olan ise sadece şu, iradeni ol, kendine zaman ayır sadece. Mesela yataktan 3 saat boş boşuna uzanmaktansa yataktan çık, güneşi otur mesela güneşin doğumunu, batışını izle. Ya da kendine tatlı tatlı 1 saat kahvaltını yap. Otur, en sevdiğin kitabını oku, en sevdiğin müziğini dinle gibi bir şey. Yani bunlar tabii ki de irade gerektiren şeyler. Bunlar tabii ki de çaba sarf ettiren şeyler oluyor. Benim bir de ekleyeceğim şey şu olacak. Glukoz meselesi. Beslenmekle ilgili bunu anlatmak unuttum. Canan Karatay gibi umarım yorumlar yapmam ama. Nedense önemli buluyorum ben bu yorumu. Glukoz şeker arasındaki ve irade arasındaki ilişkiyi. Birçok araştırmalar var zaten. Glukozun beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini ve dolayısıyla iradeyi nasıl etkileyebileceğini araştırmışlar. Glukoz direkt karar alma yeteneğini de çok etkiliyormuş zaten. Bazı araştırmalar var mesela bununla ilgili. Düşük kan şekeri seviyelerinin karar alma yeteneğini etkileyebileceğini gösteriyor. Bu düşük kan şekeri zaten beyin fonksiyonlarını etkileyebiliyor. Direkt iradeyi zayıflatıyor. Böyle bir zayıflatma yok yani. Zaten yerle bir ediyor. O nedenle özellikle aç olduğun durumlarda glukoz seviyeleri düşer. Bu da karar alma süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor genelde. O nedenle gerçekten beslenme, dengeli beslenme çok önemli bir şey oluyor. Sen yani bunu dengeli şekilde beslenmediğinde veya sağlıklı diyelim beslenmediğinde bu zaten en temel şeyler ya zaten hani beslenmeyin olsun, spor yapmak olsun ya da uyku uyuman olsun. 3 tane en temel şey yani. Hani hiçbir şey yapma bile bunları yapman lazım zaten bir insan olarak. Bunları yapmadığında zaten iradeden söz edemeyiz. Yani öncelikle bunları hayata geçirmek gerekiyor kendi hayatında. Bilmiyorum yani gerçekten hayat ne ki yani? Biz şimdi böyle kararlar üzerinde ben kendimce düşünüyorum yani. Geçmişten bugüne bitmiyor yani. Bu karar vermeler bitmiyor. B12 sabah yani çok böyle absürt oluyor. Bazen bunları düşünüyorum mesela. Sabah uyanıyorum. Şimdi B12'sini kullanacağım, C'sini kullanacağım, magnezyumunu kullanacağım, osunu busunu. Yani kaç tür takviye edici gıda? Gıda mı deniliyor ona? İşte kolajenini kullanacağım. Saat kaçta? Dil altı, dil üstü, su gibi olanı var, sıvı gibi olanı var. Normal detoks suyunu içeceğim. Kahvesini şu ilaçlardan 1 saat sonra, 2 saat sonra 3 litre suyunu içeceksin. İşte şu kadar şunu yapacaksın. Zaten sabah kaçta uyandın. Kahvaltını intermittent fasting yapacaksın. Ara orucunu yapacaksın. Derken bunlar hepsi karar verme oluyor. Yani sen eğer bunları bir alışkanlık haline dönüştürmüyorsan zaten beynin var ya kesinlikle çok yorulur yani. Düşünsenize bunu her gün bilmeden yapıyorsunuz alışkanlığınız olmadan. Çok yorucu bir şey. Bir noktada evet yoran bir şey oluyor. Dengeyi bulmayı ben de çalışıyorum. Mesela bazen ara veriyorum bu bazı şeylere ara. Onun yerine ara veriyorum ve daha böyle dingin sadece suyumu içip dişlerimi fırçalayıp ve güne başlayabileceğim bir sabahlar tercih ediyorum. Ama bazen de evet bu kadar karar vermem gereken günlerde oluyor. Dolayısıyla bunlar elbette o uç noktalar gibi gelebilir yani. Şu an senin daha sabahın ne yani öyle mekanik bir şekilde onu iç bunu iç onu tüket bunu tüket derken sen bitmişsin diyebilirsiniz. Evet bilmiyorum tercihler diyebiliriz. Ama en azından yani bu sabaha beslenmeye veya işte spora bağlamıyorum konuyu. Konu dışına çıkıyorum, bunlar dışına çıkıyorum. Hayat gerçekten çok hızlı geçip gidiyor yani. Sürekli böyle donanımlı olacağım, herhangi motivasyon, güç beklentisi, sürekli YouTube'da bir şeyler izlemek ya da bir öğrenci görüyorsun mesela bir ders çalışacak, planları açıyor, saatlerce plan yapıyor, program yapıyor ve video YouTube'da bir saat, iki saat buna maruz kalıyor ya da iş çıkışında birisi işten çıkıyor, geliyor ki ben dinlenmek istiyorum, böyle bir saat, iki saat bu şekilde zamanını geçirmek. Yani ömür kaç yıl ki, ben mi yanlış biliyorum ya, böyle yaşayarak bilmiyorum, çok üzücü değil mi yani? Hani bunları yapmak yerine hiçbir şey yapmayıp uzanıp tavanı izlemek çok daha mantıklı bir şey. Ben bunları tüketmiyorum anlamına gelmiyor. Tabii ki de tüketiyorum ama bunları tüketme hepsi benim irademin altında olan şeyler. Kesinlikle bir zamanlama içerisinde yapıyorum ve kontrol etmeye çalışıyorum. Bunları kontrol etmezsem ben tabii ki de yani çok ilgimi çeken şeyler bunlar benim. Girerim Pinterest, ben YouTube'u geçtim, Instagram'ı geçtim. Yani ben Pinterest'te mesela saatlerce girerim çıkmam yani. Biliyorum kendim ama irademi tabii ki de burada devreye giriyor. Yani bir sadece şunu düşünüyorum. Ben şimdi harekete geçmezsem, eyleme geçmezsem herhangi eylemsizlik içerisinde boğulurum yani. Yani hepimiz öyleyiz değil mi? Boğuluruz yani. Bahanelerin arkasına sığınıp da sürekli o da olsun, bu da olsun, bahar gelsin, yaz gelsin, öyle harekete geçeceğim derken gerçekten neden yani? Hani yolda öğrenirsin zaten. Her şey yolda öğrenmek kadar güzel bir şey olamaz. Yolda zaten öğreneceksin hatalarından vesaire. Ben zaten şunu da demiyorum yani, hiçbir şey yapmadan direkt yola çıkalım. Bu konuya çalıştığımda bile gerçekten o kadar çok araştırma yap, o kadar makale oku, kitap oku, yapıyorum bunu. Ama mesela bu konuyu kendimden örnek verip belki daha iyi şey olabilir. Konuya çalışırken eski ben olsaydım şunu derdim. Örneğin dün müydü, onun önceki gün müydü? Sinan Canan'ın bir videosunu açtım. İradeyle ilgili bakayım ne değiştirdim. 2 dakikalık videoydu sanırım ya. Konuştu 2 dakika falan. Ne kadar güzel konuştu falan dedim ya. Ve hoşuma gitti. Kapattım, sonra geldim devam ettim. Kendime şunu demedim. Sen çok daha iyi olabilirdin. Daha iyi değilsin, yeterli değilsin. Yani Sinan Canan kadar konuşamazsın. O nedenle bu konuyu daha da uzatabilirsin. Şimdi değil, zamanı şimdi değil. Hayır. Yani şu an değilse kendime şunu sorabilirim yani. Sormadım da gerçi. Ama hani öyle düşünseydim eğer. Tamam, şu an değilse ne zaman doğru zaman? Yani doğru zaman ne zaman? Ben şimdi Sinan Canan tamam çok güzel konuşmuş. Sinan Canan da muhtemelen Julius Payot'a bakmıştı. O da o zaman Payot'a bakardı Sinan Canan. Derdi ki ya ben ne biçim konuşuyorum ya. Hani Payot böyle çok güzel. Payot da işte Aristo'ya baksın desin ki ya hayır utanıyorum ben, çekiniyorum, konuşamam. Aristo çok daha iyi. Aristo da gitsin işte Buda'ya baksın. Çok daha anlamlı anlatmış Buda. Öyle bir şey değil yani. Bu sen burada konuşuyorsun. Bilgin ya, kendime diyorum ben şu an. Mesela ben burada konuşuyorum. Tabii ki de bilgisiz ol. Kimlerine göre bilgisiz, kimlerine göre bilgili. Yani bu eylemsizliği için bir bahane değil. Sizler için de olmasın bence. İnsanlar her zaman konuşabilecek. Her zaman. Ya bunlar normal şeyler. Her zaman yargılarlar. Mesela şu an bununla ilgili de yargılar olabilir, eleştiri olabilir. Çok normal şeyler ama bu benimle ilgili bir şey değil. Bunu anlıyorum artık. Sen de bir iş yapacaksın örneğin. Ve o işi yaptığında birileri seni eleştirdiğinde bu seninle ilgili bir şey değil. O kişinin kendisiyle ilgili bir sorun. Bu bilince geldiğinde artık tamamen rahat olabiliyorsun. Şimdi son olarak yine o başta bahsettiğim kitaptan bir tane alıntı yapayım. Fırsatlardan yararlanmayı bilmek, hayat fırsatlarla doludur. Ama kapalı gözlerle yaşayarak onları keşfedemeyiz. Eğer kendi çelişkilerimiz içerisinde hapsolur ve sürekli onlarla uğraşırsak, ulaşılmak istenen labirentin bize sunduğu binlerce kapıyı küçümseyerek, enerjimizi kaybederek ve bu kısır döngüden çıkamayız. Evet, bu labirentin içerisinde kısır döngüden çıkmamak nasıl bir histir acaba? Gerçekten orada fırsatlar çok bizim için labirentin içerisinde. Ama bazen elimizde itebiliyoruz bu kapıların hepsini. Küçümsüyoruz ya da kapıları açmayı. Enerjimizi kaybediyoruz. Ve bu kısır döngünün içerisinde kalıyoruz. Umarım bu kısır döngüden çıkabiliriz. Doğru zamanı beklemeyi. Gerçekten doğru zamanı beklemeyelim. Şu an En doğru zaman şu an. Üniversiteyi bitirdiğinde değil, tezini bitirdiğinde değil, o işi işten gelip işte yarın yaparım dediğinde değil ya da çocuğunu büyüttükten sonra değil, bir ülkeye taşındıktan sonra değil, maaşına şu kadar zam geldikten sonra değil, yaşın şu yaşa geldikten sonra, Türkiye'den gittikten sonra. Buna hiçbirisi doğru zaman değil. Daha iyi bir hayat için, daha iyi bir irade için ve daha istediklerine ulaşabilmek için Bunların hiçbirisi doğru zaman değil. Şu an, sadece şu an. Umarım o doğru zamanı için hiçbir şekilde kuşkumuz olmaz ve gerçekten eyleme geçebiliriz diyorum ve bu irade eğitimiyle ilgili birkaç tane daha konu çalışmayı düşünüyorum. Tembellikle ilgili bir konu gelecek arkadaşlar. Ama tembellik bu konuda çok sert anlatılmış. Ben birazcık tembelliğin o kadar kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. O nedenle biraz daha buna çalışmam gerekiyor. Düşünmem gerekiyor üzerine. Ve sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani şimdi ben böyle kafama göre anlatıyorum bazen ama ne düşünüyorsunuz siz? Yani bu kadar da değil ya. Neymiş ya? 5 günlük dünya, geldik bu dünyaya. Tabii ki de keyfine varalım. Yataktan çıkmaya verelim mı diyorsunuz? Yoksa evet haklısın ya da ben değil de hani payot haklı, çalışalım, eyleme geçelim mi diyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum ve podcast'i eğer beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Sevgiler.